Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir, bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz.
Herkese merhabalar. Değişim Alanı Podcast'inin yeni bölümüyle karşınızdayız. Merhaba Onur.
Merhabalar Ercüment, nasılsın?
İyi diyelim, iyi olsun. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
İyilik bende. Çok ekstra bir durum yok. Son birkaç haftadır hayatımızda rutin devam ediyoruz.
Geçen hafta güzel bir yarış koştun. Seni tebrik ederim. İlk ultran. Yani daha öncesinde bu mesafeleri koştuğunu biliyorum ama tescilli, kaydı tutulmuş ilk ultranı koştun. Tebrik ederim.
Evet, teşekkür ederim. Ya daha öncesinde senin de dediğin gibi hani bir buradan Bozdağ'a çıkıp tekrar indik, bir ultra mesafe yani 42 kilometrenin üzerindeki mesafeleri koşmuştuk beraber ama dediğin gibi resmi olarak ilk ultra yarışımı koştum. Efes'te 61 kilometre koştum. Güzeldi, keyifliydi. Valla bilmiyorum, devamı gelecek diye düşündüm koşarken. Keyif aldım yani baya. Sana da ayrıca buradan tekrar teşekkür edeyim. 27 kilometre koştuktan sonra bana desteğe Şirince'ye kadar geldin. Yarış biter bitmez yani.
Vallahi çok da güzel oldu ya seni.
Aynen öyle. Çok keyifli.
De benim için de değişiklik oldu.
CP'de bekleme ederim. Olayı çok güzelmiş bu arada. Yani seni beklerken şeyi fark ettim. Gelen insanların o tepkilerini falan.
Son CP'lerde falan böyle demek ki o hallere giriyormuşuz diye düşündüm. Açıkçası benim için de güzel bir deneyimdi. Yani oralarda beklemek de güzel aslında. Hani insanlara hadi devam et, yaparsın, başarırsın, tebrikler, bravo falan. Güzel, o kısım da çok keyifli gerçekten aslında.
Evet, şey çok iyi oldu benim açımdan. Hani şimdi Şirince'deydin ya sen. Çok kalabalıktı. Hani birinin orada yol göstermesi, hani şuradan sağdan git gibi inanılmaz kafayı rahatlattı. Yoksa orada kaybolmamak, hani rotayı şaşırmak işten bile değil yani bence. Onu düşündüm seninle ayrıldıktan sonra. O açıdan çok iyi oldu birinin hani sağdan devam et, soldan devam et demesi. Hani işaretler var ama her yer rengarenk olduğu için görmeyebiliyorsun.
Evet, gerçekten öyle. Ben de CP'yi tersten öyle buldum. Dediğin gibi işaretlemeler şehir merkezinde birazcık daha belli değil. Öyle söyleyeyim.
Evet, gizleniyor renklerin içinde.
Bugünkü konuğumuz istersen hem dedin ya az önce uzun koşmaya devam eder miyim etmez miyim? Salih abiyle konuşacağız bugün. Salih Bulut. Bir de ona soralım istersen. Salih abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba Ercüment. Merhaba Onur.
Merhabalar. Hoş geldin Salih.
Hoş bulduk. Merhaba.
Sen nasılsın abi? Nasıl gidiyor?
İyiyim. Teşekkür ederim. Yoğun bir çalışma dönemi var. Son 3 aydır. İşte biraz antrenmanları aksatıyorum bu ara. Ama işlerimi yoluna koyduğum zaman eski düzenime dönmeye başlayacağım. Öyle gözüküyor.
Kimdir Salih Bulut? Sporun hayata giriş hikayesi ile başlayalım istersen.
1986 doğumluyum. Kırıkkale'de yaşıyorum. Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'nde yaklaşık 15 yıldır çalışıyorum. Ondan önce Kocaeli'de çalışıyordum Gebze'de. Daha önce yine Kırıkkale'deydim. Ondan önce Söke'deydim. Söke'de oturdum bir müddet. İki çocuk babasıyım. Yaklaşık 6 yıldır falan koşuyorum. Daha öncesinde futbol oynuyordum. Amatör futbol kulüplerinde 10 yıla yakın futbol oynadım. İşte sonra futbolu bıraktıktan sonra yavaş yavaş kilo almaya başladım. Bir 113 kiloyu gördüm baskülde. Dedim artık kilo vermenin zamanı geldi. Koşmaya başladım.
Eski şişkolarsınız ya. Çok garip yani.
Ben de onu düşündüm. Yani ben de 110 falan hatırlıyorum. Ondan sonra tartılmadım bir süre. Sonra pandemiyle birlikte daha doğrusu bayağı kilo verdim. Ercüment'in dediği gibi eski şişkolar olarak gerçekten bu yayın yürüyecek herhalde.
Ultramaraton koşanların birçoğu zaten eskiden kilolu olanlar. Kilo vermeye başlayanlar.
Baya şey böyle hani ciddi bir değişim aslında ya. Yani 110 kilolardan değil mi şey yapıp 110 kilometrelere dönüşen bir serüven.
Salih abi şu an kaç kilosun?
Şu an 72 kiloyum.
İleride daha ayrıntılı konuşuruz ama şey var değil mi abi, hani bırakırsam sporu aynı şekilde eskiye dönerim hissi hep böyle vicdanın şeyde yüreğinde saklı duruyor değil mi abi?
Aynen öyle. Şimdi koşmayı bırakırsam, spor yapmayı bırakırsam zannediyorum yine kilo almaya başlarım diye düşünüyorum. O yüzden koşmaya devam. Bırakmak yok.
O da bağımlılık yaratıyor işte maalesef ondan sonra.
Tabii.
Yani kilo verme, yani o ya olmuyor bu iş böyle dediğin an ve sonrasındaki süreç nasıl devam etti?
Ya ben aslında ara ara kilo verip kilo alıyordum yani, ama çok fazla kilo vermiyordum. Böyle 100 kilolarda kalıyordum. Tekrar 110-113 kilolara geri çıkıyordum. Benim iş yerinden beraber çalıştığım bir arkadaşım var, Meriç Aşer. Biz daha çok onunla beraber koşmaya başladık. O da biraz kiloluydu. Ara ara koşuyorduk kilo vermek için. Şeyde Ankara'da bir yarım maraton vardı. İşte koşarken Meriç benden daha önce tabii bir yarım maraton falan koştu. Dedi ki beraber şeye gidelim. Ankara'da yarım maraton var, oraya gidelim. Ben oraya gittiğimde çok hoşuma gitti. Yani bir yarım maraton koşmak inanılmaz bir şey gibi geldi. Ama ilk 10 kilometresini koştum. Sonraki 10 kilometre yürü koş şeklinde. Tabii isyan ederek bitirdim. Ama yani burada galiba biraz hırs yaptım. Dedim ben bir yarım maraton koşacağım. Bir Samsun yarım maratonu vardı tabii buradan sonra. Beraber Meriç'le beraber yine Samsun yarım maratonu koşmaya gittik. İşte bu sefer ilk 15 kilometresini koşabildim. Son 5 kilometresini yürü koş şeklinde yaptım, bitirdim. Sonra bir şeyi duyduk biz. Tuz Gölü'nde bir yarış koşulduğunu duyduk. 20 kilometre. Ben buraya kayıt yaptırdım ama sağlık problemlerinden dolayı gidemedim. Tabii bu arada kilolarım da 90-95 civarındaydı. Yani koşabilecek durumda da değildim aslında. Daha sonra işte Meriç sosyal medyadan Kapadokya Ultra Trail'in 38 kilometresine kayıt yaptırdığını, beraber gidelim teklifini sundu bana. Tabii o eşiyle gitti. Ben buradan kendim yalnız çıktım gittim. Bir 38 kilometreyi ya bin bir eziyetle bitirdim. Ama gelin siz onu bana sorun. Dedim insanlar, hatta orada şeyler duydum. Yani 61 kilometre koşanlar var, 119 kilometre koşanlar var. Ya dedim abi, bu adamlar bu kilometreleri nasıl koşuyorlar? İnanılmaz bir
Deli,
şey gibi geliyor bana.
deli mi deli mi bunlar düşüncesi bir geçiyor insanın kafasından hakikaten.
Ya normal insan bu mesafeleri koşamaz. Yani bunun için yani çok atletik bir vücuda sahip olması lazım. Yani çok kondisyonu çok iyi olması lazım diye düşünürken, Çorum'da 10 kilometrelik bir HIIT koşusu vardı. Çorum'da sabah kahvaltı yaparken otelde ben Kapadokya Ultra Trail'in 119 kilometrenin polarını giymiş birisini gördüm. Yaşı yaklaşık 45-50 civarında, Mecit Çelebi. Baktım normal bir insan. Mecit abinin yanına yaklaştım, dedim abi sen 119 kilometre koştun mu? Dedi koştum. Ondan sonra kendime dedim ki bak Mecit abi, tanıştık, çok düzgün bir insan. Dedim demek ki normal insanlar da koşabiliyor. Orada başladı benim ultra maraton hikayem.
Orada kararı verdin yani
Orada
ultra
kararı verdim.
koşacağım diye.
Ben de koşacağım bir 119 kilometre. Ama Kapadokya'ya niyetlenmiştim. Tabii 119 kilometreyi duyduk. Daha sonra 100 mil varmış. 100 mili duyduk. Şimdi 24 saat yarışlarını duyuyoruz. Spartathlon çıktı. 48 saat yarışlarını duyuyoruz. Yani ucu bucağı yok gibi gelmeye başladı aslında şu anda.
Yani bu iş maalesef öyle ya. Yani maalesef diyorum ama hakikaten maalesef oluyor. Çünkü bir yerden sonra oraya ulaştıktan sonra bitecekmiş gibi çalışıyoruz ama hep böyle oraya elde ettikten sonra da o iş değersizleşiyor. Aslına bakarsanız değersizleşmemesi lazım ama insan vücudu o kilometreyi kafasında bitiriyor herhalde. Yani öyle söylemek daha doğru olur. Tüketim toplumu şeylerimiz burada da devreye giriyor herhalde. Tamam işte 60'ı 70'i neyse koştuk bir büyüğüne onu getirin moduna giriyoruz herhalde direkt. Ya zaten bu kayıt sırasında da oluyor ya mesela tamamen sallıyorum rakamları. 63 kilometre 500 lira, 119 kilometre 600 lira. Hani şey gibi 100 TL farkla 50 kilometre daha koşmak ister misiniz? Hani Burger King menüsü
Hamburger
gibi.
menüsü gibi aynen.
Yani o bu iş şey birazcık da yani atıyorum A sınıfı bir araba alıyorsun, D sınıfı var, B alıyorsun, C var. Bilmiyorum ama ben keyif alıyorum yine de bu işin tüketim toplumunda olmaktan. öyle söyleyebilirim. Salih abi ben seni Strava'dan da takip ediyorum. Haftalık günlük antrenmanlarını şöyle bir kudos yolluyoruz yani her gün antrenmanlarına. Antrenmanlarımla baktığımda daha çok uzun antrenmanlar yapıyoruz. Yani ben böyle belli başlı kişileri takip etmeye çalışıyorum. Hani antrenman stillerini falan anlamaya çalışıyorum. Ama senin uzun antrenmanlara baktığımda genelde atıyorum sabah normal bir günde muhakkak 20 kilometre üstünde koştuğunu görüyorum. Yani çok kısa antrenman yapmadığını görüyorum. Yani bu manada bildiğim bir şey mi var? Yani diğer insanlar gibi fartlek koşular, interval antrenmanları, tempo antrenmanları yapıyor musun? Nedir ne değildir abi? Senin neler uyguluyorsun bu manada?
Son 2 aydır iş yoğunluğundan dolayı aslında öyle değil ama ondan öncesinde ve işlerimi yoluna koyduğum zaman yine eski düzenime döneceğim. Ben salı, çarşamba, perşembe günleri 20-30 kilometre arası bir mesafe koşuyorum. Genellikle sabah koşuyorum çünkü evden izin alması sıkıntı oluyor. Müsaade etmiyorlar akşam çıkıp koşmama. Salı günü sabah fartlek şeklinde bir antrenman yapıyorum. Minimum 20 kilometre oluyor bu da. Zaten 20 kilometrenin altına evden pek çıkasım olmuyor açık söyleyeyim. Çarşamba günleri, çarşamba ve perşembe yine aynı şekilde minimum 20 kilometre. Ama perşembe günleri akşam çıkıyorum ben evden. Stadyuma gidip interval yapmaya çalışıyorum. Cumartesi günü sabah yine erken kalkıp işte 40-70 kilometre arası yarışın işte haftasına göre, ya tarihine göre. Pazar günleri de öğleden sonra çocukları dershaneye bıraktıktan sonra orada da 30 ile 50 kilometre arası bir antrenman yapıyorum. Bu da benim haftalık 140 ile 210 kilometreye varan antrenmanlarım oluyor. Yarış tarihi yaklaştıkça biraz daha artıyor antrenmanlar. Yarışa doğru biraz daha düşürüyorum antrenman mesafesini.
Şey mi peki, antrenör var mı yoksa kendin hani tecrübeye dayalı olarak mı ilerliyorsun?
Aslında bir antrenörümüz var. Çalıştığım şirketin bir atletizm takımı var. Yaklaşık 60 kişilik. Tabii uzun mesafe koşan çok fazla arkadaşımız yok ama orada bir antrenörümüz var, Lale Saydemir. Elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Ama genellikle ben kendi tecrübelerime dayanarak daha çok antrenman yapmaya çalışıyorum.
Yani haftalık 140-160 kilometre mesafeler ciddi manada yüksek mesafeler. Yani buna ulaşmak için de 14-15 saat gibi bir zaman vermek gerekiyor. Yani her gün çıksan 2 saat, 2,5 saat. Yani bu yüksek fedakarlık, yani özveri gerektiren bir şey. Gerçekten tebrik ediyorum abi.
Evet, bir de
Süpersin yani bu
sabahları
manada.
kaçta kalkıyorsun? Yani düşünüyorum, ben 5.30'da kalkıyorum. Hani 6'ya doğru falan çıkıyoruz. İşte 1 saat, 1,5 saat koşup geliyoruz. Ama sen 20'nin aşağısına çıkasın gelmiyor diyorsun. Hani ne kadar, uyku nasıl oluyor? Kaçta kalkıyorsun?
Ben her gün saat 5-10 kala uyanıyorum. Yani antrenmanım olsun olmasın. Bir gün önce de zaten erken yatıyoruz. Çocuklar saat 10'da yatıyorlar. Biz de onlarla beraber yattığımız için uyku sıkıntısı yaşamıyorum. Ben 5-10 kala uyanıyorum. 5'i 10 geçe, çeyrek geçe antrenmanıma başlıyorum. Yani direkt evden çıkıp antrenmana başlıyorum. Antrenmanımı da evde bitiriyorum. O yönden bana bir avantaj oluyor bunun. Yani antrenman yapacağım yere bir araçla gitmiyorum. Direkt evden çıkıyorum, başlıyorum, öyle söyleyeyim.
Yani bunu biz de hep Serhat abi konuşuyoruz aramızda Onur'la. Küçük yerde olmak, trail koşucusu olmak adına güzel bir şey. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani senin yaşadığın yer çok küçük bir yer değil anladığım kadarıyla, ama evden çıkıp direkt trail'e gidebiliyor olmak konfor değil mi?
Aynen abi, yani aslında trail alanım da çok büyük değil, küçük. Şehir de küçük. Herkes tanıyor artık. Kırıkkale'de benim koştuğumu görünce artık herkes kim olduğumu da biliyor. Ben aslında disiplinli antrenmanlarımı çok disiplinli yapıyorum. Yani saatlerim, dakikalarım, zamanım zamanınadır. Bu konuda arkadaşlar da hatta espri yaparlar ara ara. Ben işte sabah 5-10 geç evden çıkıyorsam 5.30'da tren garı var. Tren garının orada olurum. Oradan antrenmana takılmak isteyen oradan bana takılabilir. Hastanenin oradan 6'da geçerim. Oradan orada takılmak isteyen oradan takılır. Saat 7'de ormanda olurum. Ormanın girişinden takılmayan isteyen oradan takılır. Ya yani tren gibi benim nereden ne zaman geçeceğim bir gün önce bellidir. Yani planlarım gelmek isteyen olursa, benimle koşmak isteyen olursa o noktalardan gelirler, bana takılırlar, beraber antrenman yaparız.
Sen toplaya toplaya gidiyorsun anladığım kadarıyla.
Aynen. Tren gibi abi.
Bayağı tren gibi.
Ya küçük şehirde aslında kış aylarında zor oluyor. Şöyle zor oluyor. Ya 2,5-3 kilometrelik bir alanda antrenman yapmaya çalışıyorsunuz. Yolu biraz uzatayım dediğiniz zaman tehlikeli yerler var. Sıkıntılı yerler var. Oralara girmek zor oluyor. Yol kenarları problem oluyor. Oralara girmek zor oluyor. Yani küçük şehir olmasının aslında birçok dezavantajı da var yani. Ama avantajları da var. Eve çabuk ulaşabiliyorum. Acil bir şey olduğu zaman. İş yerinden bir telefon geldiği zaman, işe gelmem gerektiği zaman hemen antrenmanı bırakıp işe gelebiliyorum. O konularda da avantajlı oluyor, evet.
Yani bir İzmir'de koşan bir kişi için düşünüyorum. Mesela sahilde yaklaşık 20 kilometre İzmir'in sahili, İnciraltı'yla karşıya, hani maraton parkurunu düşünüyorum en azından. Çok rahat istediğin mesafelere, istediğin şekilde, güvenli bir şekilde ulaşabilirsin. Bu büyük bir orası için rahatlık, evet, ama hani bizim de yaşadığımız yerde en azından böyle küçük tepeler, işte dereleri, dere yatakları, işte vadiler falan. Hani biz de o manada görsel olarak çeşitlendirebiliyoruz orayı. O açıdan demiştim aslında ama dediğim de doğru. Yani bunu ben de yaşıyorum açıkçası. Trail'de köpekten falan da korktuğum için Onur korkmuyor gerçi de.
Sen de attın ama o korkuyu ya.
Evet, birazcık attım. Yani o açıdan küçük yerde de birazcık dediğin gibi dezavantajı da var açıkçası.
Şimdi koşmaya başladığında işte Ercüment'le tanıştık falan. 80 kilometre koştu galiba. 2021 miydi Ercüment? Doğru mu hatırlıyorum?
2 sene önce.
Tuzgöl. Evet. 2020'de. Ya bana böyle çok şey geldi. Tuzgölü. Böyle bembeyaz, uçsuz bucaksız bir düzlük. Hani hep aklımın bir kenarında Tuzgölü'nde koşmak var. Efes'te de koşarken ya dedim artık bir, hani az önce Ercüment sen de bahsettin ya, hani hemen tüketiyoruz. Burada da 60'ı koştuk ya artık. Hemen böyle bir 80 mi koşsam havalarına girdim. Sen de 100 Tuzgölü'nde 100 milde parkur rekoruna sahipsin galiba, değil mi? Geçen sene bir rekor kırdın. Bundan bir bahsetsen biraz, o parkuru açıkçası ben çok merak ediyorum. Nasıl bir duygu, dümdüz hiçlikte koşuyorsun herhalde. Bir de 100 miydi? Yani 160 kilometre boyunca, 17 saat boyunca gerçekten psikolojik olarak da çok sağlam olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, 100 mil 17 saat 3 dakikada koştum geçen yıl. Aslında zor bir parkur. Düz olmasına rağmen zor bir parkur. Aynı yerde koşuyorsun. Etrafında hiçbir şey yok. Bir yerden sonra rüzgar başlıyor. Sürekli karşıdan bir rüzgar esiyor. Diyorsun burayı tekrar döneceğim. Aynı işte 40 kilometrelik bir parkuru 4 kez dönüyorsun. 100 mile tamamlamak için. Diyorsun arkadan gelecek rüzgar, birazdan arkamı alacağım. Rüzgar sanki tekrar yine karşına dönüyor, karşından. Bazı yerleri bataklık, bazı yerleri düz. Sürekli böyle bir sert bir zeminde koşuyorsun. Yani değişik bir parkur, güzel bir parkur. Aslında benim en çok sevdiğim parkurlardan bir tanesi Tuzgölü'nün parkuru. Ama gece koşmak gündüz koşmaktan daha zevkli, öyle söyleyeyim. Tuzgölü'nde daha önce 80 kilometre koştum. Yani 80 kilometreyi full güneşin altında koşuyorsun zaten. Yani 100 mil tabii apayrı bir şey. Aslında 80 kilometre koşmak yerine 100 mil koşmak daha mantıklı geliyor. Yani 80 kilometre koşmaktan inanın daha kolay 100 mil koşmak Tuzgölü'nde. Şöyle söyleyeyim ama...
Lafını balla bölüyorum. ben dün kes... Aynen, ben kesmemek için söyleme. Yani sözüm bitince söyleyecektim. Ercüment dayanamadı. Aynen, dün akşam daha işte muhabbet ettik. 80 kilometre, 100 mil falan. Birebir aynısını söyledi Ercüment. 80 zor ya, 100 mil daha kolaydı yani.
En azından akşam başlıyorsun. Doğru mu abi?
Aynen, akşam başlıyorsun ama erken bitireceksin. Yani geç kalırsan, öğleden sonraya kalırsan yine sıkıntı, problemler başlıyor. Halüsinasyonlar başlar sıcak yukarıdan. 80 kilometreyi koştuğumda Meriç'le beraber gittik biz buradan. Meriç dedi ki ya ben dedi 40 kilometre koşuyorum. Sen 80 kilometre koş. İlk 40 kilometreyi beraber koşarız. Sonra sen bir 40 kilometre daha koşarsın dedi. Tamam dedim, hadi öyle yapalım. Aslında çok da yanıma bir şey almadım. İşte hani jeldir, ondan sonra tuz tabletidir. O şeylere de pek girmedim ilk 40 kilometreyi. Nasıl olsa hafta sonu 40 halde 60-70 kilometre koşuyorum aynı mevsimde. Yani Tuz Gölü'nde bir 80 kilometre, 10 kilometre daha fazla koşacağım diye. Meriç'le beraber başladık. 40 kilometreyi koştum. 40 kilometreyi koştuktan sonra öğlen sıcağı yukarıdan vurmaya başladı. 40-50 arası bende kramp problemleri başladı. Eşim de finişte bekliyor beni. Ya işte 50. kilometredeki kontrol noktasına geldim. Biraz tuz limon yaptım. Biraz rahatlattı beni. 60-70 yine kramplar var. 70 ile 80 arası dönüyorum. Çok şiddetli kramplar olmaya başladı. İşte vücudumun her yerine kramplar giriyor. 70. kilometrede istasyonda şey de kalmamıştı artık. Tuz limon da kalmamıştı. Dedim nasıl olsa bir 10 kilometre kaldı. Bir 10 kilometreyi ben her türlü bitiririm. Son 3 kilometrede artık ben kendimi yerde buldum artık. Attım kendimi yere. Yani sürekli vücudumun bir yerlerine kramp giriyor. İnanılmaz kramplardı. Yani hayatım boyunca ben bu kadar kramp yaşamadım. Yanımdan da 100 mil kadınlar birincisi Vesile Yılmaz Anatça geçiyordu. Durumumu sordu da dedim böyle böyle kramp var, bana 2 tane tuz tableti verdi. Sonra kendime geldim. Finişe geldim. Hanım beni finişte bekliyor. Ne oldu falan, geç kaldım biraz dedi. Dedim ya böyle böyle oldu. Tuz da kalmamış istasyonda. Hanım bana dedi ki ya bak dedi her yer tuz. Ya işte Tuz Gölü'nde koştuğumu unuttum, öyle söyleyeyim.
Yani şey mi? Olur muydu peki?
Hani yani ben
alıp şöyle bir tutam alıp bir tutam yesek.
Ya ama öyle bir şey değil ki o ya. Kumla karışık yani öyle.
Ya aynen, hani o yüzden ucundan... bir şey yaptım ama sıkıntı yaratırdı yani.
Kurtarırdı ya orada. O an beni kurtarırdı.
E peki o yarışta üçüncü mü oldun? Doğru mu?
Yok, o yarışta da bir oldum. Arkadan da bir arkadaş geliyordu. Onu da gördüm. Galiba biraz da tuz tableti onun arkadan geldiğini görünce falan.
Hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak itekledi seni o zaman. O an. Peki Tuz Gölü'nde hani zemin için özel bir hazırlık gerekiyor mu? İşte bacakları yakmasın, ne bileyim zarar vermesin. Ayrıca aldığın hani diğer yarışların dışında aldığın bir önlem var mı?
Ya akşam olduğu için ben işte güneş kremiydi. Ondan sonra gözlüktü falan. Hatta aslında gözlüğü falan da almıyorum. Gözlüğü dropback'e geldiğim zaman son 120'yi bitirince dropback'te bitiriyorsunuz. Sonra bir 40 kilometre çıkarken alıyorum ben yanıma. Çantama bir güneş kremi atıyorum. Zaten düşüncem şeydi benim 10-11 gibi yarışı bitirmekti. Yani çok güneşe kalmadan. Ki öyle de oldu. Yani yarışlarda en az yanık olan o sene bendim galiba geçen yıl.
Peki abi öncesinde bir hazırlık şeması oluşturuyor musun kendine? Yani şimdi en başta dedin ya onu da almamışım, bunu da unuttum. İlk 80 kilometre gittiğimde işte jel de almamıştım falan. Yani mesela son koştuğun 17 saatlik yarışta öncesinde nasıl bir mental hazırlık yaptın? Atıyorum karşına o meşhur bir üçgen, bir de üçgenin bir kenarından çıkan harita yok mu, hani Tuz Gölü'nün haritası? Onu alıp böyle tek tek yazdın mı mesela? 10 kilometre sonra şu, işte 40'tan sonra şu, 120'den sonra bu falan gibi bir şeyler hazırladın mı kendine? Nasıl oldu o iş?
Aslında Tuz Gölü lojistik olarak çok kolay bir yarış. Çünkü dropback'e 40 kilometrede bir ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi oraya bırakabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Çantama işte yarış esnasında kullanacağım. 40 kilometrede beni götürecek şeyleri koydum. İşte jel olsun, tuz tableti olsun, işte yiyeceğim şeyler olsun, yanımda acıktığım zaman alabileceğim, atıştırabileceğim şeyler olsun. Hem çantama hem de 40 kilometreye koydum. Lojistik olarak inanılmaz kolay bir yarış. Onun dışında gece geçiyor. Ben gece koşmayı çok seviyorum. Zaten etrafı görmüyorsunuz. Gündüz daha zor oluyor Tuz Gölü. Çünkü bir hiçliğe koşuyorsunuz dediğiniz gibi. Geceyi ben seviyorum. Yani akşam başlayıp sabah nasıl oldu anlamıyorum yarışta, öyle söyleyeyim. Bu sadece Tuz Gölü için geçerli değil. Diğer gece başlayıp bitirip koştuğum yarışlar için de geçerli. Yani gecenin nasıl bittiğini anlamıyorum koşarken.
Peki ya sabah abi? Yani dediğin gibi, senin gibi hızlı bir koşucu. Saat kaç gibi 120 kilometreyi bitirip son tura çıkıyor?
Sanırım sabah saat 6.30 gibi falandı galiba 120. Aslında benim hedeflediğim süreden çok uzaktaydım ben Tuz Gölü'nde. Çünkü dehidrasyon yaşadım. 80. kilometreden sonra 82-83'te bir durmak zorunda kaldım. Durup önce kendimi kontrol ettim. Yani dehidre olduğumu biliyorum. Bununla ne kadar devam edebilirim? Ya o konuda Tuz Gölü de kolay. Yani 10 kilometrede bir istasyona kontrol noktasına ulaşabiliyorsunuz. Bu aslında benim planladığım süreden 1 saat daha uzak kaldı. Ben 16 saat hedefliyordum. Ya 17 saat 3 dakika geldi. Hiç problem değildi yani bu da benim için. Bu yıl artık biraz daha dikkat edeceğim. Aslında yarış esnasında sıvı alımına dikkat ettim, elektrolit alımına dikkat ettim, beslenmeme dikkat ettim ama dehidre olmaktan kurtulamadım, öyle söyleyeyim.
Nedir abi dehidre olmak? Daha böyle senin deyiminle o tuz ve su alımı nasıl anlatırsın bize?
Dehidrasyon, sıvı kaybının fazla olması. Buna bağlı olarak da biraz halsizlik, biraz da idrarda kan gördüm. Bu beni biraz korkuttu o esnada. Orada yavaşlamak zorunda kaldım. Kafamda sürekli bir soruyla koştum aslında son 80 kilometreydi. Yani bir problem olacak mı? Bir sıkıntı olacak mıyım? O yüzden ben arkamda Mehmet Döner vardı. Biraz ona mesafe bırakarak, biraz daha yavaşlayarak bana bir şey olduğu zaman işte arkamdan geldiğini bilerek koştum. Öyle bitirdim. Benim amacım yarışı bitirmekti. Bitirdim. Aslında ilk çıkarken yarışlara işte yarışı bitirmek hedefimde. Ondan sonra ikinci planda da belirlediğim sürede bitirmek. Çünkü ben daha önce Tuz Gölü'nde bir DNF oldum. Gene 100 mil start almıştık. İlk ikinci kilometrede kask sakatlığı yaşadım. 45-46. Kilometreye kadar götürdüm. Bırakmak zorunda kaldım. Bu beni inanılmaz rahatsız etmişti. Yani bu yarışı nasıl bırakırım, işte nasıl bitirmem şeklinde. O yüzden de biraz da aslında benim bu yıl Tuz Gölü işte hedefim bitirmekti. Yani öyle söyleyeyim. Dehidrasyon olduktan sonra bitirmeye çalıştım yarışı.
O da bir saat attı diyorsun yani hedeften bir saat saptırdı.
Aynen, hedeften bir saate yakın bir saat.
Şeyi sorayım hani arkamdaki arkadaşla araya mesafe koymaya çalıştım dedin ya. Nasıl takip ediyorsun onu? Hani
Aslında şöyle, ben biraz da yaklaşmasını bekledim ama sanırım işte bir yarış esnasında biraz işte yürüyüp durmak istemedim. Hafif tempo devam ettim. Tuz Gölü'nde 40. kilometreden ben dönerken karşıdan gelen kişi de zaten oraya drop back'e geliyor. Karşılaşıyorsunuz yani, öyle söyleyeyim. Karşıdan gelenle aranızda ne kadar mesafe olduğunu, arkanızdan gelenle ne kadar mesafe olduğunu oradan hesaplayabilirsiniz.
yani böyle tamamen ring şeklinde tur atma değil de geliş gidiş olan yerlerden tahmin edilebiliyor tabii ki.
Tabii, evet.
Anladım. Kapadokya'da sene genel üçüncü oldun abi. Kapadokya 119 için neler söylersin?
Şimdi bu bölgede koştuğumuz yarışlar Tuz Gölü, işte Kapadokya. Bana lokasyon olarak da çok yakın yarışlar. Yani çok kolay bir şekilde gidip gelebiliyorum. O yüzden daha çok Tuz Gölü'nü ve Kapadokya'yı tercih ediyorum yarışlarda. Kapadokya bir kez 38, bir 63, iki kez 119 kilometre koştum. Yani bu sene de koşacağım. Yine kaydımı yaptırdım. Kapadokya'da koşmak çok keyifli. Özellikle ilk 60 kilometresi, hatta Mustafa Paşa'ya kadar olan bölümü çok keyifli yarışın. Çok güzel. Yani koştuğum sürece de Kapadokya'da 119 koşmaya giderim. Her yıl giderim. Yani orada bir değişiklik olacağını zannetmiyorum.
Yani o Mustafa Paşa dediğin son 110'dan sonrası 110. kilometresindeki TP'ydi değil mi abi?
63 kilometreden sonra çıktıktan sonra Mustafa Paşa'ya giriyorsunuz.
Ha pardon tamam. Evet abi.
Bir 10 kilometre mesafe barajı falan, barajın olduğu yerdeki kontrol noktası. Artık şey mi diyorlar oraya? Damsa veya taşkın. Damsa veya
Damsa.
oraya kadar çok keyifli parkur. Ondan sonra zaten çok işte böyle arazi. Bizim Kırıkkale'nin yapısına da benzeyen bir arazi var. Bir manzarası yok ama 119 koşulabilir Kapadokya'da.
Pek bir manzarası yok bizim buralar gibi dedin ama ben açıkçası büyülendim abi o Akdağ tırmanırken Akdağ'ın altında üstünde gerçekten çok güzel ya ben çok beğeniyorum yani açıkçası. Sen muhtemelen şeyden sonrasını diyorsun gece tarafını diyorsun.
Aynen, ikinci kısmı 63'ten sonra Mustafa Paşa'ya geçiyorsunuz Damsa. Damsa'dan sonra Kırıkkale gibi. Damsa'ya kadar müthiş bir yer zaten, yani tartışılmaz. İşte Akdağ, Çavuşin, Göreme, Ürgüp, Üçhisar, oralar çok güzel yerler yani. Ben daha çok bizim Kırıkkale'ye benzeyen yer Damsa'dan sonraki patates tarlaları, o yukarıdaki.
Evet, klasik evet. İç Anadolu'ya mı dönüyor yani?
Aynen öyle. Tam bizim Çok buralar.
Peki abi, Tuz Gölü'nde koşmakla Kapadokya'da koşmak. Çünkü her sene, hemen hemen her sene diyelim, bu iki yarışta koşmuşsun. Bu ikisini kıyaslamak gerekirse bununla ilgili ne söylersin bize? Hangisi daha çok keyif veriyor?
Tuz Gölü ile Kapadokya'nın arasında bir seçim yapmam gerekirse ikisinin arasında da bir seçim yapamam. İkisi de bambaşka yarışlar. Ya ben ikisinden de keyif alıyorum. İkisi de çok güzel. Hatta Türkiye'de yapılan yarışların birçoğu çok güzel. Yani işte ben İzni'ye gittim. İşte parkuru beğenmedim gibi bir şey yok. Çok güzel. Efes'e gittim. Efes çok güzel. İda'ya gittim. İda çok güzel. Yani her parkurun kendine göre güzel yerleri var. Güzel yönleri var. Koşulabilir yanları var. Ya ben keyif alıyorum yani Kapadokya'da koşmaktan da Tuz Gölü'nde koşmaktan da keyif alıyorum öyle söyleyeyim.
Bu sene yine Tuz Gölü'ne hazırlanıyor musun peki?
Tuz Gölü'ne yine hazırlanıyorum. Yine 100 mil kaydımı yaptırdım. 100 mil koşacağım. İzni'ye de yaptırdım ama İzni'ye gidebilir miyim bilmiyorum. Çünkü bir sakatlık işte iş temposu, yoğunluğu falan. İznik şu anda ne olacağı belli değil. Bekliyorum bakalım. Eğer iyi olursam gideceğim İzni'ye de gideceğim bu sene.
Peki hani Tuz Gölü ve Kapadokya arasında bir tercih yapamam dedim. Hani yeni trail'e başlayanlara veya koşacak olanlara, yarış arayanlara diyeyim. Ya buranın doğası çok güzel, bu yarış çok güzel dediğim böyle Türkiye'deki yarışlardan nereler var? Şurayı mutlaka koşmalısınız diyebileceğim.
Bir kere Kapadokya mutlaka koşulmalı. Özellikle ilk 63 kilometresi. Tuz Gölü'nün 20 kilometresini tavsiye ederim. Koşulması gerekli. Efes'i ben tavsiye ediyorum. Efes de çok güzel. Özellikle Keçi Kalesi harika bir yer. Frig Kapadokya'ya çok benziyor. Biraz daha Kapadokya'ya göre eğimi daha az, daha koşulabilir. İda Ultra'yı tavsiye ederim. İda Ultra'nın 114 kilometresini. Yani bir loop yapmıyorsunuz. Bir yerden başlayıp bir yerde bitiriyor. Çok güzel ormanlardan geçiriyor.
Tarihi çok şey riskli ya. Beni hep korkutuyor. Yani kışın ortasında böyle kar kış kıyamet oluverecekmiş gibi geliyor. O yüzden hiç gitmeyi düşünmedim ben İda'ya.
Zaten de hep
Çok
oluyor
severim
kar kış kıyamet
Kaz
abi.
Dağları'nı, yani çok severim normalde ama hiç böyle yani cesaret edemiyorum açıkçası.
İda Ultra'yı ben 2021'de koştum. Bu yıl da koşuldu. İşte 2022 yılında da koşuldu. 2022 yılında yağmur yoktu zannedersem ama 2021 yılında sabah saat 7:10 kala yağmur başladı. Start 7'deydi. Ben akşam saat 7:30 civarı yarışı bitirdim. Yani 12,5 saat boyunca yağmurun altında koştuk.
Evet, işte o
Full
yüzden hiç
yağmur yağdı.
cesaret edemiyorum ben ya.
Peki abi, hedef neresi? Yani
Ben Spartak'tan koşmak istiyorum. Önümüzdeki sene gidebilirsem, işte bu yıl tekrar bilmiyorum şartları nedir ama koştuğum yarışların süreleri sanırım gitmem için yeterli oluyor. Qualify olmam için yeterli olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki yıl için çekilişine katılacağım. Önümüzdeki yıl için bir hazırlık planım var Spartathlon için. Ondan sonraki yılda UTMB'de bir 170 kilometrelik parkurunu koşmayı düşünüyorum açıkçası. Hedefte şu anda bu iki yer var. Bir de 24 saat yarış olarak da bir Barcelona'da bir 24 saat yarışı var. Belki ondan sonraki sene de orayı yaparım. Bilmiyorum artık. 24 saat bilmiyorum koşabilir miyim? Yani 24 saatin altında bir deneyeceğim bakalım koşabilir miyim, koşamaz mıyım ama 24 saat yarışı aslında koşmadan da gitmek istemiyorum ama aklımda hep Spartathlon var. Önümüzdeki sene hedefim Spartathlon'a gidip Spartathlon'u bitirmek.
Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Bizi kırmadın, konuk oldun. Bundan sonraki yarışlarda da başarılar diliyorum ben.
Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için çok sağ olun.
Abi çok teşekkürler. İyi ki katıldın. Seni tanıdığıma ben de çok memnun oldum.
Teşekkürler. Çok sağ olun.
Öyleyse herkese iyi antrenmanlar, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Değişim Alanı podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.